Ayrım 33, sayfa 779. Henderson belgeyi okudu. Sonradan belge için olayların tam bir yanlış sunuşu demiştir. Ve gerçek suçun kimde olduğunu tarih gösterecektir dedi. Ribbentrop da tarihin gerçekleri şimdiden ortaya koymuş olduğu cevabını verdi. Hoparlörler İngiltere'nin Almanya ile savaş durumu ilan ettiğini birdenbire haber verdiği sırada ben Wilhelmstrasse'de başbakanlık binasının önündeydim. Vakit öğle üzeriydi. Sabah saat 11.15'te Halifax Alman maslahat güzarına resmi bir nota verdi. Notada saat 11'e kadar Almanya'dan bir teminat alınmadığı için 3 Eylül sabah saat 11'den sonra iki ülke arasında savaş durumu bulunduğunu size bildirmekle şeref duyarım deniyordu. Benimle birlikte orada güneş altında duran 250 kadar insan vardı. Haberi dikkatle dinlediler. Bittiğinde hiçbir mırıltı duyulmadı. Yalnızca orada kımıldamadan durdular. Şaşırmışlardı. Hitler'in nasıl olup da onları bir dünya savaşına sürüklediğini bir türlü anlayamıyorlardı. Az sonra tatil günü olduğu halde gazeteci çocuklar ikinci baskı diye bağırmaya başladılar. Gazete kapışılıyordu. Ben de bir tane aldım. Deutsche Allgemeine Zeitung baştan başa kocaman harflerle bir sürü başlık atmış. İngiliz ultimatomu reddedildi. İngiltere Almanya'ya savaş ilan ediyor. İngiliz notası doğudaki askerlerimizin geri çekilmesini istiyor. Führer bugün cepheye hareket ediyor. Resmi bildirinin başlığı Ribbentrop tarafından yazdırılmış olacak. Alman muhtırası İngiltere'nin suçlu olduğunu gösteriyor. Almanlar kadar kolayca aldatılabilecek bir halka durum gösterildiği halde haberler Almanlarda İngilizlere karşı bir düşmanlık uyandırmadı. Henderson ile memurları yakınlardaki Hotel Adlon'a taşınmak üzere İngiltere elçiliğinden çıkarlarken binanın önünde yalnızca bir tek polis yukarı aşağı gidip geliyordu. Yapacağı bir şey yoktu. Geziniyordu yalnızca. Fransızlar biraz daha direndiler. Bonnet son dakikaya kadar vakit kazanmaya çalıştı. Mussolini'nin Hitler'le pazarlığa girişeceğini ve Fransa'yı bu beladan kurtaracağını umuyordu. Dahası Belçika elçisi ile birlikte Kral Leopold'a başvurarak Hitler'i etkilemek üzere Mussolini üzerindeki etkisini kullanmasını bile kraldan istemişti. 2 Eylül Cumartesi günü bütün gün hem kabinesi ile hem de İngilizlerle tartışmış, 1 Eylül tarihli İngiliz-Fransız notalarına Almanların vereceği cevabı 3 Eylül günü öğle vaktine kadar bekleyeceğine, Siano'ya söz verdiğini, sözünü geri alamayacağını söylemişti. Gerçekten de İtalyan Dışişleri Bakanı'na telefonda teminat vermişti. Ama 2 Eylül akşamı saat 9'a kadar değil. Bu sırada Duce'nin konferans teklifi Siano'nun kendisine söylemeye çalıştığı gibi suya düşmüş bulunuyordu. Ve yine bu saatte İngilizler gece yarısı Berlin'e ortak bir ultimatum verilmesi için kendisine başvurup duruyorlardı. Sonunda Fransız hükümeti 2 Eylül gece yarısından az önce bir karara varabildi. Tam gece yarısı Bonnet Berlin'de Klondra bir telgraf çekerek öğle üzeri Wilhelmstrasse'ye yapılacak yeni bir demarşın şartlarını kendisine bildireceğini haber verdi. Hatırlanacağı gibi bundan sonra bile Bonnet gece yarısı İtalyanlara Hitler'in Polonya'dan sembolik bir geri çekilme yapmasını sağlamalarını teklif ederek Fransa'yı son dakikaya kadar savaş dışında bırakmaya çalışmıştır. Bonnet 3 Eylül pazar günü sabah saat 10.20'de İngilizlerin verdiği ultimatomun süresi geçmeden 40 dakika önce bu demarşı yaptı. Fransız ultimatomu da aynı şekildeydi. Ancak olumsuz bir cevap verilmesi halinde Fransa Polonya'ya karşı girişmiş olduğu ve Alman hükümetince bilinen taahhütleri yerine getireceğini haber veriyordu. Bu son dakika bile Bonnet resmen bir savaş ilanından kaçınmıştı. Resmi French Yellow Book'ta Clondra çekilen ultimatom metninde Alman cevabının son süresi akşamüstü saat 5 olarak gösterilmektedir. Ancak asıl telgraftaki saat bu değildi. İngiltere'nin Paris'teki elçisi Phipps sabah saat 8.45'te Halifax'a şunu bildirmişti. Bonnet, Fransız süresinin ancak pazartesi günü yani 4 Eylül sabah saat 5'te biteceğini bildirdi. Bonnet'in çektiği telgrafta da süre böyleydi. Bu süre ultimatomun öğle üzeri Berlin'e verilmesinden sonra 48 saatlik bir zaman isteyen ve bunun üzerinde direnen Fransız Genelkurmayı'ndan Daladier'in pazar günü erken saatlerde kopardığı bir taviz olduğu halde İngiliz hükümeti buna razı olmamış, öğleden önce bu memnuniyetsizliğini üstü kapalı bir dille Paris'e bildirmişti. Başbakan Daladier bunun üzerine son bir kere daha askerlere başvurmuştu. Sabah saat 11.30'da Genelkurmay'dan General Colston'u çağırmış ve daha kısa bir süre istemişti. General de istemeye istemeye 12 saate yani akşamüstü saat 5'e kadar inmişti. Bu yüzden Clondre, Berlin'deki Fransız elçiliğinden Wilhelmstrasse'ye gitmek üzere tam çıkacağı sırada Bonnet kendisini telefonla aradı ve 0 saatinde gerekli değişikliği yapmak üzere kendisine talimat verdi. Fransız elçisi öğle üzeri Ribbentrop'u yerinde bulamadı. Ribbentrop o sırada yeni Sovyet elçisi Alexander Schwarzsev'i büyük bir törenle kabul etmekte olan Führer'in yanındaydı. Başbakanlıkta bulunuyordu. Berlin'in o tarihsel pazar gününe bir renk daha katan bir olaydı bu. Aldığı talimatı olduğu gibi yerine getirmek zorunda bulunan Clondre, tam öğle vakti saat 12'de Wilhelmstrasse'de bulundu. Kendisini Weizsäcker kabul etti. Devlet sekreterinin Fransızlara doyurucu bir cevap verecek yetkisi bulunup bulunmadığı konusunda elçinin sorduğu soruya Weizsäcker herhangi bir cevap verebilecek durumda olmadığı cevabını verdi. İşlerin bu kadar ciddileştiği bir sırada ufak bir diplomatik komedi de oldu. Clondre, Weizsäcker'in cevabını o gece umduğu gibi Almanya'nın olumsuz bir cevabı sayarak Fransa'nın resmi ultimatumunu devlet sekreterine vermeye kalkışınca Weizsäcker ultimatumu almadı. Elçinin biraz beklemesini ve Dışişleri Bakanı'nı şahsen görmesini rica etti. Böylece ters yüzü geriye çevrilen Clondre ve ilk de olmuyordu bu, yarım saat kadar bekledi. Saat 12.30'da Ribbentrop'u görmek üzere başbakanlığa gitmesi kendisinden rica edildi. Nazi Dışişleri Bakanı elçinin nasıl bir haber getireceğini bildiği halde Fransız elçisine son bir kere tarihteki beylik numaralardan birini daha yapmaktan çekinmedi. Son dakikada barış teklifini ileri süren Mussolini'nin Fransa'nın teklifini kabul ettiğini söyledikten sonra Almanya'nın teklifi kabule hazır olduğunu dün Duce'ye bildirdiğini açıkladı. Sonra da akşama doğru teklifinin İngilizlerin inadı yüzünden suya düştüğünü Duce'ye bildirdiğini de söyledi. Ama Ribbentrop'un son aylarda yaptığı bu çeşit numaralara Clondre'un karnı toktu. Fransa'nın İngiltere'nin yolunu izlediği takdirde buna üzüleceğini ve Almanya'nın Fransa'ya herhangi bir şekilde hücuma niyeti olmadığını söyleyen Nazi Dışişleri Bakanı'nı uzun uzun dinledikten sonra Clondre bir ara fırsatını bulup şu soruyu sordu. Dışişleri Bakanı'nın sözleri acaba Fransa'nın 1 Eylül tarihinde sunduğu notayı Alman hükümetinin olumsuz karşıladığı anlamına mı geliyordu? Ya, dedi Ribbentrop. Bunun üzerine elçi ultimatomu Dışişleri Bakanı'na verdi. Verirken de Alman hükümetinin savaş ilan etmeden Polonya'ya hücum etmekle ve Alman askerlerinin çekilmesi için İngilizlerle Fransızların ileri sürdükleri istekleri reddetmekle üzerine ağır bir sorumluluk aldığı son bir kere daha belirtmek zorunda kaldığını söyledi. O zaman Fransa saldırgan olur dedi Ribbentrop. Saldırganın kim olduğunu tarih gösterecektir cevabını verdi Clondre. O pazar Berlin'de dramın son sahnesinde rol alanların hepsi de tarihin yargısına güveniyorlardı. Fransa bir süre için batıda Alman kuvvetleri karşısında ezici bir üstünlük sağlayacak bir orduyu seferber ediyordu. Ama Hitler'in ateşli kafasında belli başlı düşman olarak yer alan daha çok İngiltere'ydi. İngiltere'nin elinde küçük bir ordu vardı ama 3 Eylül 1939'da başlayan yeni döneme Almanya'yı sokan oydu. O gün öğleden sonra biri Alman halkı ötekisi de batıdaki ordu için yayımladığı iki büyük bildiride açıklamıştı bunu. İngilizlere karşı olan kırgınlığını ve isterik öfkesini artık iyiden iyiye açığa vurmuştu. Alman halkına çağrıda şöyle diyordu. İngiltere, Avrupa halklarını yüzyıllar boyunca İngiltere'nin dünya hakimiyeti politikası karşısında savunmasız duruma sokmak amacını gütmüş ve uydurma bahanelerle hücuma geçmek ve şu sırada en tehlikeli saydığı Avrupa devletini ortadan kaldırmak hakkını kendisinde bulmuştur. Biz İngiltere'nin Almanya'yı çember içine almak için nasıl bir politika izlediğini savaş öncesinden beri gördük. İngiliz savaş kışkırtıcıları Alman halkını Versay diktatının baskısı altına almışlardır. Hitler haftalarca Fransız orduları karşısında yalnızca tutunacak olan askerlere yaptığı çağrıda da şunları söylemişti. Batı ordusu askerleri, İngiltere Almanya'yı çember içine almaya uğraşmaktadır. Son savaş sırasında tanıdığımız bu savaş kışkırtıcılarının yönettiği İngiliz hükümeti maskesini atmaya ve uydurma bir bahane ile savaş ilan etmeye karar vermiştir. Fransa'nın hiç sözü edilmiyordu. Londra'da öğle üzeri saat 12'yi 6 dakika geçe Chamberlain avam kamerasında bir konuşma yaptı ve o anda İngiltere'nin Almanya ile savaş durumunda bulunduğunu haber verdi. Gerçi Hitler 1 Eylül'de yabancı radyoları dinleyenlerin ölüm cezasına çarptırılacaklarını söylemişti ama biz İngiliz Başbakanı'nın sözlerini yine de BBC'nin yayımından öğrendik. Chamberlain'ın sözleri kendisini Godesberg ve Münih'te siyasi hayatını tehlikeye atarken görmüş olan bizlere çok dokundu. Bugün hepimiz için acı bir gün. Benim için de bundan daha acı bir gün bir şey olamaz. Uğrunda çalışmış olduğum her şey, bütün kamu hayatım boyunca inandığım her şey yıkılmış bulunuyor. Benim için artık yapılacak bir tek şey kaldı. O da bütün gücümü ve iktidarımı uğrunda büyük fedakarlıklara katlandığımız davanın zafere ulaşması için harcamak. Hitlerizmin yıkıldığını ve kurtulmuş bir Avrupa'nın yeniden kurulduğunu gördüğüm güne kadar yaşayacağıma eminim. Chamberlain o günü göremedi. Kırgın bir adam olarak kabinede hala üyeydi. 9 Kasım 1940'ta öldü. Bu kitapta kendisi için yazılanlardan sonra söylenecek en iyi şey, kendisini İngiltere devlet işlerinden uzaklaştıran ve 10 Mayıs 40'ta yerine geçen Churchill'in 12 Kasım 40'ta avam kamerasındaki şu sözleri olacaktır. Dünyanın geçirdiği en büyük buhranlardan birinde Neville Chamberlain'ın payına olaylarla çelişmek, umutlarında kırgınlığa uğramak, kötü bir adam tarafından aldatılmak düştü. Ama kırılan umutları nelerdi? Gerçekleştiremediği dilekleri neydi? Kötüye kullanılan inançları nelerdi? Bunlar elbette ki insan yüreğinin en soylu ve en iyi niyetli içgüdüleriydi. Barışı sevmek, barış için çalışmak, barış için çırpınmak, barışı izlemek, halkın gözünden düşmeyi ya da ününü yitirmeyi göze alarak ve bunlara kesinlikle boş vererek izlediği politikadan şaşmamak. Hitler izlediği politikanın İngiltere ile Fransa'yı savaş dışı bırakmaya yaramadığını görünce 3 Eylül öğleden sonra kendisini artık iyice askeri işlere verdi. Savaşın yönetilmesi üzerine iki sayılı çok gizli emri çıkardı. Emirde İngiliz-Fransız bildirilerine rağmen Alman savaş amacının bir süre için Polonya'ya karşı girişilen harekatın süratle ve zaferle sonuçlanması olduğu bildiriliyordu. Batıdaki çatışmaların başlaması düşmana bırakılmıştır. İngiltere'ye karşı deniz harekatına izin verilmiştir. İngilizler Alman deniz üslerine havadan hücum etmedikçe Luftwaffe de hedeflere saldırmayacaktı ve o da ancak başarı ihtimali çok olduğu takdirde bütün Alman sanayinin savaş ekonomisine çevrilmesi emredilmişti. Gece saat 9'da Hitler ile Ribbentrop doğudaki genel karargaha gitmek üzere Berlin'den ayrı ayrı özel trenlerle ayrıldılar. Ama ayrılmadan önce iki diplomatik teşebbüse daha giriştiler. İngiltere ile Fransa o anda Almanya ile savaş durumundaydılar. Ama iki büyük Avrupa devleti daha vardı ki desteklerinden yararlandığı bu iki devleti Hitler'in hiç gözden kaçırmaması gerekiyordu. Bunlardan biri son dakikada Sukhoi veren müttefiki İtalya, ötekisi de Sovyet Rusya'ydı. Nazi diktatörü bu iki devletten şüpheleniyordu ama bu savaş oyunlarına da onların sayesinde girebilmişti. Hitler başkentten ayrılmadan önce Mussolini'ye bir mektup daha yazdı. Bu mektup Führer'in özel treni istasyondan ayrılmadan 9 dakika önce gece saat 8.51'de telgrafla Roma'ya bildirildi. Mektup pek içten değildi ve her zaman olduğu gibi bir sürü yalanlarla doluydu. Ama bu mektup Adolf Hitler'in 3. Alman İmparatorluğu'nun başkomutanı rolünü oynamak üzere hava hücumlarına karşı karartılmış olan başkentten ilk olarak ayrılırken neler düşündüğünü göstermesi bakımından ilginç bir belgedir. Ele geçen Nazi belgeleri arasında bulunmaktadır. Duce, önce son kere yaptığınız aracılık teşebbüsünden ötürü size teşekkür etmeliyim. Bu teşebbüsü kabul edebilirdim. Ancak konferansın başarıya ulaşacağı konusunda bir takım garantilerin bana verilmesi imkanı bulunabilseydi. Çünkü Alman askerleri Polonya'nın içerilerinde 2 günden beri görülmemiş bir süratle ilerlemekteydiler. Orada akıtılan kanın diplomatik entrikalarla boş yere akıtılmış olmasına göz yummak imkansızdı. Bununla birlikte İngiltere daha başlangıçta ne olursa olsun savaş kararı vermemiş olsaydı yine de bir yol bulunabileceğine inanıyordum. İngiltere'nin tehditlerine boyun eğmedim. Çünkü Duce barışın 6 aydan diyelim ki 1 yıldan uzun süreceğine artık inanmıyorum. Bu şartlar altında bugünü her şeye rağmen bir çıkış yapmak için en elverişli bir zaman saydım. Şunu söylemeliyim ki Polonya ordusu çok kısa bir zamanda çökecektir. Bu çabuk başarının 1 ya da 2 yıl sonra elde edilebilmesi bence çok şüphelidir. İngiltere ile Fransa müttefiklerini o kadar çok silahlandıracaklar ki Alman Wehrmacht'ın kesin teknik üstünlüğü o zaman aynı durumda bulunmayacaktır. Duce, girişmiş olduğum mücadelemin bir ölüm kalım savaşı olduğunu biliyorum. Ama böyle bir mücadelenin de eninde sonunda kaçınılmaz olduğunu ve başarı ihtimalinin kesinleşmesi için direnme anının soğukkanlılıkla düşünülerek seçilmesi gerektiğini de biliyorum. Duce, bu savaşın başarıya ulaşacağına bir kaya kadar sağlam olarak inanıyorum. Bundan sonra Mussolini'yi uyarılıyordu. Son günlerde bir takım alanlarda bana yardım edebileceğinize inandığınızı bildirmek lütfunda bulundunuz. Bu yardımınızı teşekkürlerimle kabul ediyorum. Ama aynı zamanda da şimdilik ayrı yollarda yürümüş olsak bile kaderin bizi eninde sonunda birbirimize bağlayacağına inanıyorum. Eğer nasyonal sosyalizm Almanya batılı demokrasiler tarafından yenilecek olursa faşist İtalya zor bir gelecekle karşı karşıya kalacaktır. İki rejimin de geleceğinin birbirine bağlı olduğuna ben şahsen her zaman inanmışımdır. Ve sizin de Duce tamamıyla aynı fikirde olduğunuzu biliyorum. Hitler Polonya'daki ilk Alman başarılarını saydıktan sonra mektubuna şöyle son veriyordu. Ben batıda savunma durumunda kalacağım. Orada isterse Fransa ilk defa kan akıtabilir. Ulusun bütün gücüyle orada da düşmana yüklenmemizin zamanı gelecektir. Duce, geçmişte bana yaptığınız ve gelecekte benden esirgemeyeceğinizi rica ettiğim yardımlarınızdan ötürü lütfen teşekkürlerimi kabul ediniz. Adolf Hitler. İngiltere ile Fransa o gün savaş ilan ederek sözlerinde durdukları halde İtalya'nın sözünde durmamasının üzerinde yarattığı hayal kırıklığını açığa vurmamak için Hitler elinden geleni yapmıştı. Savaşa girmese bile hiç olmazsa bir dost müttefikin yine de kendisine yardımı dokunabilirdi. Rusya ise daha çok yardım edebilirdi. Polonya'ya karşı Alman taarruzunun başladığı gün ileride ele geçecek Nazi evrakından anlaşılacağı gibi Sovyet hükümeti Alman Luftwaffe'sine bir sinyal yardımı yaptı. O sabah ilk saatlerde Alman Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Hans Jeschonek Moskova'daki Alman elçiliğine telefon etti ve Minsk'teki Rus radyo istasyonunun devamlı olarak sinyal vermek suretiyle pilotların Polonya bombardımanına, aslında buna acil trafik denemeleri denilmişti, trafik bakımından bir yardımı dokunursa çok memnun kalacağını bildirdi. Öğleden sonra elçi von der Schulenberg, Sovyet hükümetinin istediklerini kabule hazır olduğunu haber veriyordu. Ruslar verici istasyondan olabildiği kadar sık istasyon tanıtma sinyali vermeyi ve Alman uçaklarının gece uçuşlarına yardım etmek üzere Minsk'teki istasyonun yayın zamanını 2 saat daha uzatmayı kabul etmişlerdi. Ama 3 Eylül günü geç saatlerde Berlin'den ayrılmaya hazırlandıkları sırada Hitler de Ribbentrop'ta Polonya'nın istilası sırasında Ruslardan daha da çok yardım göreceklerini umuyorlardı. Ribbentrop akşam saat 6:50'de Moskova'daki elçiliğe çok acele bir telgraf çekti. Telgraf aynı zamanda çok gizliydi ve şöyle başlıyordu. Elçiye özel emniyet tertibatı altında şahsen misyon başkanına ya da temsilcisine verilmek üzere şifre kendisi tarafından çözülecektir. Çok gizlidir. Almanlar büyük bir gizlilik içinde Sovyetler Birliği'ni Polonya hücumuna katılmaya çağırıyorlardı. Polonya ordusunu birkaç hafta içinde tamamıyla yeneceğimizi kesinlikle umuyoruz. Biz Moskova'da Alman çıkar bölgesi olarak tespit ettiğimiz toprakları askeri işgal altında bulunduracağız. Öte yandan askeri nedenlerden ötürü o sırada Rus çıkar alanı olarak gösterilmiş bulunan Polonya topraklarında da Polonya askeri kuvvetlerine karşı harekata elbette ki devam etmek zorundayız. Lütfen bu konuyu Molotov'la görüşünüz ve Sovyet hükümetinin elverişli bir zamanda Rus çıkar alanında bulunan Polonya kuvvetlerine karşı harekete geçmek ve bu toprakları işgal etmek niyetinde olup olmadıklarını öğreniniz. Bizim tahminimize göre böyle bir hareket yalnız bizim üzerimizdeki yükü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda Moskova Antlaşmalarının ruhuna ve Sovyetler Birliği'nin çıkarına da uygun düşecektir. Sovyetler Birliği'nin yapacağı böyle bir garip hareketin Hitler ve Ribbentrop üzerindeki yükü hafifleteceği açıktı. Böylelikle hem yağmanın bölünmesi konusunda Almanlarla Ruslar arasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalar ortadan kalkacak, hem de Polonya'ya karşı girişilen Nazi saldırısının Almanya üzerindeki yükü hafifleyecek ve yükün bir kısmını Sovyetler üzerine almış olacaklardı. Yağmaya katılacaklarına göre elbette ki suçu da yükleneceklerdi. O pazar günü İngiltere'nin savaşa girdiği öğrenildikten sonra Berlin'de herhangi bir nedenden ötürü canı sıkılan Almanların başında Alman donanmasının başkomutanı Grand Amiral Erich Raeder geliyordu. Ona göre savaş 4 ya da 5 yıl erken çıkmıştı. Donanmanın Z planı 1944-45 yılında tamamlanacak. Alman donanması ancak o zaman İngiltere ile baş edebilecek bir duruma gelecekti. Ama şimdi daha 3 Eylül 1939'du ve Hitler amirali dinlemese bile Röder Almanya'nın İngiltere'ye karşı verimli bir savaş yürütecek ne deniz üssü ne de denizaltı gemileri olmadığını biliyordu. Amiral durumu güncesinde şöyle yazıyor. Bugün İngiltere ile Fransa'ya karşı savaş başladı. Führer'in eskiden yaptığı tahminlere dayanarak bu savaşı 1944'ten önce beklemiyorduk. Führer, Polonya sorununun son olarak çözümünü geciktirse bile bu savaşın önlenebileceğine son dakikaya kadar inanıyordu. Donanma bakımından İngiltere ile büyük bir mücadeleye girişecek şekilde teçhiz edilmiş değiliz. Denizaltı silahları henüz savaş üzerinde kesin bir etki yapamayacak kadar güçsüzdür. Ayrıca denizüstü kuvvetler sayı ve güç bakımından İngiliz donanmasından o kadar aşağıdadırlar ki bütün gücünü bir araya getirse bile şerefiyle nasıl ölüneceğini göstermekten başka bir şey yapamaz. Buna rağmen 3 Eylül 1939 günü gecesi saat 9'da Hitler Berlin'den ayrılırken Alman donanması da hücuma geçti. U-30 denizaltısı Hebrit Adaları'nın 200 mil kadar batısında seyretmekte olan Athenia adındaki İngiliz yolcu gemisini hiçbir uyarma yapmadan torpilledi ve batırdı. Athenia Liverpool'dan Montreal'a gidiyordu. İçinde 1400 yolcu vardı. Yolculardan 112'si boğuldu. Boğulanlar arasında bulunanlardan 28'i Amerikalıydı. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı.